Ayrım 15, sayfa 124. Eleni ve Philip mahalle esnafının önünde sahile yürüyorlardı. Türk aileler sokağa çıkıp su taslarını Philip'in atacağı adımların önüne döküyorlardı. Saygılı bir selamlaşma töreni başlamıştı. Emine hızlı koşmaya başladı. Umduğundan daha erken ulaştı. Nefes nefeseydi. Durdu, derin bir nefes aldı. Bütün gücüyle bağırdı. "Madam Eleni! Madam Eleni!" Musaf kesesinden aldığı torbayı uzattı. Birbirlerini yaşlı gözlerle izlediler. Eleni merakla elindeki torbaya bakıyordu. Emine torbayı açtı. Uçlarında kırmızı kurdele sarılı iki altın göründü. İki tam reşat altını. Biri kolye gibi uzun bir kordona sarılıydı, öteki fiyonkluydu. Emine'nin lisanında taze bir gelin gururu vardı. Gözleri nemliydi. Daha fazla dayanamadı. Bardaklar boşanıyormuş gibiydi. İkisini de kocam taktı. Birini evlendiğimiz gece boynuma, ötekini de Hasan'ı doğurduğum sabah göğsüme. Altınları Eleni'nin avucuna koydu. "Madam, bunlar benim ak sütümün helalleri. Yolda lazım olur. Sıkıntıda kalmayın." Madam Eleni'ye sarıldı. "Korkma. Geldiğinde gül gibi tertemiz bulursun evini. İnan bana gözüm gibi bakarım." Ezan bitmişti. Hasan çan ipine sarılıp kayarak aşağı indi. Sallandığı çan büyük gürültüyle çevrenin bakışlarını üzerinde topladı. Bütün bakışlar meraklıydı ve çehreler kilisenin çanına dönmüştü. Eleni ve Philip rıhtıma yaklaştılar. Berber Nuri'nin dükkanının önünde durdular. Vitrinde Fransızca Berber Nuri yazıyordu. Kalfa tıraşı bırakıp dışarı çıktı. Müşterisi de yarı tıraşlı, yarı sabunlu yüzüyle Philip'in gidişini selamladı. Nuri herkesi dükkanın önünde topladı. Kadınları öne çıkardı. Erkekleri geride sıraya dizdi. Çocuklara ön sırada bağdaş kurdurdu. Foto Simirna'nın genç kalfası Boğaz'ı çağırmıştı. Boğaz kendisine güveniyordu. Ustasını aratmayacak kadar mahir ve sırdaş bir geleneğin erbabıydı. Tek dokunuşta bir hüzün hikayesinin hükmünü verdi. İzmir, yüzlerce yıllık evladını bilinmeyen bir adanın talihine gönderirken mahcuptu. Son birkaç adım daha atarak limana ulaştılar. Eleni elindeki yeşil renkli kartı liman görevlisine gösterdi. "Bu belge benim ve eşim Monsieur Philip için. Birinci Mübadele Komisyonu tarafından verildi." Görevli evrakı incelerken Berber Nuri müdahale etti. "Onlar bizim muhitimizin makbulleridirler memur bey. Monsieur Philip büyüğümüz, Madame Eleni de mahallemizin kızı." Mübadiller kafilesini götürecek tekneler görev disiplini içinde bekliyorlardı. Sahilde birikmiş onca insanın tedirgin dünyasında hiçbir sırrı ele vermeyen hain kaçış korkusu yoktu. Sahile yan yana dizilmiş teknelere bindirilenler tek tek gemiye taşınıp tayfaların gösterdiği şekilde yerleştiriliyorlardı. Babacan tavırlı bir yaşlı tayfa Philip'in elini tuttu. "Bavulu bana verin." Sonra Eleni'nin elindeki bavulları alıp bir çırpıda küçük mavnaya yerleştirdi. Gemi tayfalarına seslendi. "Güvertede güzel bir yer ayırın." Tekne yola çıktı. Kayıkçı iki yaşlıyı oturtmak isterken kayığın oynamasıyla birlikte oturanlar telaşa kapıldılar. Philip hemen Eleni'yi kucaklayıp bağrına bastı. Bu hızlı kucaklamayla birlikte Eleni kordona bağlı altını denize düşürdü. Eleni'nin bakışı görülmeye değerdi. Kıpkırmızı oldu. Arkadaşının hatırasına sahip çıkacak özen ve dikkatten yoksun bir insan izlenimi yaratmaktan utanıyordu. Hasan altının düşmesiyle birlikte denize atladı. Suyun altında kordonun döne döne batışını gördü. Son bir hamleyle hızlanıp kordonu yakaladı. Suyun üstüne çıktı. Hızla kayığa doğru yüzmeye başladı. Teknedekiler telaşlandılar. Bir kişinin daha bineceği korkusuyla Hasan'ı uzaklaştırmak istediler. Hepsi çığlık çığlığa bağırıyor, Hasan'ı uzaklaştırmalarını istiyorlardı. Eleni donup kalmıştı. Sesi çıkmıyordu. Kayıktakilerden birisi işi daha da uzattı. Kayıkçının elinden küreği alarak Hasan'ın kafasına vurmaya çalıştı. Nihayet Eleni'nin sesi çıktı. "Vurmayın!" diye bağırıyor, kızgın yolcuları sakinleştirmek istiyordu. Philip hafifçe doğruldu, Eleni'nin küçük bavulunu aldı. Bütün hiddetiyle Hasan'a vuran adamın bileğine vurdu. Adam kolu kırılmış gibi çöktü. Elindeki kürek artık taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktü. Bavul suya düştü. Bütün eşya suyun üzerinde yüzmeye başladı. Bir tahta tabana oturtulmuş Noel babalı saat, mavi gözlü taş bebek, çeşitli giyim eşyası, çerçeveler içinde aile resimleri, evlilik fotoğrafları sahile doğru yüzüyordu. Liman bir hengameydi. Hasan, gözleri nane kokan bir çocuktu. Bir daha hiç görünmedi. Her zaferin sonunda sevinçli sesler ve selametli dualar yükselir. Bir müşterek musiki hazzıyla etkisini hemen görürsünüz. Sesler de, sözler de davetkârdır. Karantina taşlıklarında geziye çıkmış İnas Mektebi'nin kızları, sahildeki kalabalığın cazibesine kapıldılar. En denişmeni kestane bakışlıydı. Sevinçliydi. Olayları izlemeyi önerdi. Birlikte sahile yöneldiler. Fahrettin Paşa'nın süvari kolordusu Çanakkale üzerinden İstanbul'a yola çıkacaktı. Bütün hazırlıklar tamamlanmış, Fahrettin Paşa'nın gelmesi için rahata alınmışlardı. Fahrettin Paşa yola çıkmadan önce Mustafa Kemal son gelişmeleri gözden geçirmek için Fahrettin Paşa'yı davet etmiş ve sevimsiz bir haberin sürprizini masaya yatırmıştı. Masaya sürdüğü dosyanın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış başlık dikkat çekiyordu. The Çanak Affair. Fahrettin Paşa dosyayı bir kenara çekerek Mustafa Kemal'in konuşmasına fırsat vermeden açıklamalarını sürdürmeye başladı. Ultimatomunuz tesirini gösterdi. Fransızların yolu açması sadece isabetli değil, aynı zamanda destekleyici oldu. Ama Lord Curzon işin farkında değil. Bir yanlış müdahale bütün mübadeleyi felakete sürükleyebilir. Mustafa Kemal gelişme ihtimallerini hesaplamıştı. Sabırsız görüntüyle İngilizlerin yukarıdan bakan siyasetinin sertleşmesine yol açmak istemiyordu. Fahrettin Paşa'ya bir iltifatta bulunmak istedi. "Tebrik ederim, tahlillerin doğru çıkıyor." Fahrettin Paşa iltifattan hoşlandı. Güzel sözlerin çözüm getirmediğini biliyordu. Mustafa Kemal'in azarlayacağı endişesiyle söyleyeceklerini bir kenara bırakmayı hiç aklına getirmedi. Gerekirse muhtemel bir tartışmanın ölçülerini genişletebilirdi. Bunun için açıklamasını uzatmayacak, doğrudan konuya girecekti. Her fikrin omurgasını tutmanın bütün fikri tümüyle ele geçirmek anlamına geldiğini cephede öğrenmişti. Şimdi bu cephe tecrübesini kullanacaktı. Fransızların bize gösterdikleri sadece bir zaman kolaylığıdır. Yükleneceğimiz zahmet değişmeyecek. Aksini düşünüyorum. İlk bakışta haklı görünebilirsiniz. Ama unutmayınız ki İngilizler hala İstanbul'u ellerinde tutuyorlar. Şimdilik yapacağımız ilk iş bu değil. Fahrettin Paşa biraz daha ileri gideceğini hissettirmek istedi. Mustafa Kemal'in duymak istediği bu değildi. O da bu bekleyişinin fark edilmesini istiyordu. Bu tartışma ile konuyu uzatmayalım. Peki, mübadeleyi nasıl uygulayacaksınız? Mustafa Kemal konuyu değiştirmek niyetindeydi. Böylece hem Fahrettin Paşa'nın maharetini takdir etmiş olacak, hem de aklındaki sorunu tartışma keyfini sürdürecekti. Çanakkale'yi geçince haber ver. İstanbul'a yaklaşırken yapmanı istediğim iki şey olacak. Mustafa Kemal'in söz ettiği iki şey ne olabilirdi? Fahrettin Paşa aklına gelen ilk ihtimalden ürktü. Hayır, bu ihtimal olmaz dedi. İkinci ihtimale fırsat bile kalmamıştı. Mustafa Kemal, Fahrettin Paşa'nın hoşlanacağı ses tonuyla karanlığın ortasına bir ışık düşürdü. Gerekirse bütün Trakya birliklerinin kumandanlığını üstlen. Güldü ve ekledi. İstemesek bile aklındaki ihtimal varit olabilir. Tarlabaşı. Tarlabaşında karanlığın korkusu yoktur. İşin erbabı attığı adımın, saptığı sokağın hükmünü bilir. Her sokağın köşesinde bir sessizlik bekler. Tarla başındaki bu sessiz bekleyiş bir pazarlığın lisanıdır. Bu lisan herkesi korkutur. Korkanlar ses çıkarmadan sabırla beklemeyi ezbere bilirler. Her sokağın köşesinde başı sıkışmış, mahalleliyi uzaktan gözetleyen külhaniler öbeği vardır. Birbirlerine uzak dururlar. Hatta konuşmazlar. Cesaretler birbirlerine küsmüş gibidir. Ses haksız yere çıkmadıkça kimse sesini yükseltmez. Eğer sokakların raconu bozulmuyorsa kimsenin keyfine ve emeline karışılmaz. Tarla başında kadınlar daha cesurdurlar. Kimse başkasının etlisine sütlüsüne karışmaz. Herkes kendi işinin raconunda uslu oturup hakkını almanın sabrını gösterir. Külhaniler meclisi için sabahın erken saatinde haber salınmış ve hepsinin acele giyinip yola koyulmaları istenmişti. Gece yarısından sonra toplanma haberi Balatlı Stavrula'dan gelmişti. Demek ki durum tehlikeliydi. 3-5 Anadolu ipsizinin celallenip genelev basması böyle telaşlı bir tedbir almayı gerektirmezdi. Kimse ne olduğunu bilmiyor, sadece gecikmeden Stavrula'nın dediği yerde bulunmak için telaş ediyordu. Beyoğlu karakol amirinin emrinde çalışan otomobillerden birisi gece yarısı gizlice Stavrula'nın evine gelmiş ve küçük zarfı uzatmıştı. Stavrula zarfı açmadan yanındaki adama uzattı. Ne diyor? Adamı zarfı açtı, kısa bir bakıştan sonra Stavrula'nın kulağına eğildi. Mübadele başlamış. Sermayeler 3 gün içinde toplanıp Yunanistan'a gönderilecekmiş. Adamın telaşlı çehresinden nasıl bir tehlikenin yaşanacağını kestirmek mümkün olmuyordu. Bakışlar korkulu bir çukura dönmüştü. Etrafındakileri de ürkütücü bir telaş sarmıştı. Stavrula istifini bozmadı. Sakin tavrını koruyordu. Beline bağlanmış bir zincirin ucundaki anahtarı çıkardı, yanındaki adama uzattı. Dipteki meşin torbayı getir. Hizmetkar emin adımlarla nereye gideceğini biliyordu. Odanın köşesindeki sütunun yanına geldi. Belindeki usturayı çıkardı, köşe sütununun koytuluğunda kalan cephesine derin bir çizik attı. Usturayı kapatıp beline koydu. Sonra parmak uçlarıyla kesik yeri biraz tırnaklayarak yırtabileceği kadar kaplama kağıdını araladı. Sonra tutup olanca hızıyla aşağı çekti. Sütunun içine gömülmüş kasanın kodlarını birkaç kez ileri geri döndürerek kapağı açtı. İçine bakmaya gerek duymadan emniyetle kolunu soktu ve meşin torbayı çıkardı. Aynı sakin adımlarla dönüp Stavrula'nın kucağına bıraktı. Köşe divanın üstündeki küçük seccadeyi aldı. Sütuna yanaştı. İşin erbabı olduğu belliydi. Konsolun dibindeki kutudan birkaç çivi çıkardı. Seccadeyi iki ucundan duvara çaktı. Hiç kimse ne olduğunu fark edemeyecekti. Stavrula torbadan yüklüce bir miktar çıkardı, sonra kadife bir torbanın içine koyup ağzını düğümledi. Hizmetlerini gören adamın kulağına fısıldadı. Bunu başkomisere ver. Karısı hamileymiş. Resmo. General Dimitri, telgrafı belediye reisine gösterdiğinde nelerin olabileceğini aşağı yukarı kestirmiş, ancak sorumluluğu tek başına üstlenmek istemediği için birinin daha konuya dahil edilmesini uygun bulmuştu. Konuyu Glafkos'a açmış, ileride ihtilaf çıkmaması için meselenin belediye reisine anlatılmasının isabetli olacağını söylemişti. Belediye reisi umduğu kadar saf çıkmamış, hatta göz korkutacak kadar celallenebileceğini hissettirmişti. İşin ucundaki nimet bolluğunu fark edince fırsatı kimseye kaptırmayacak kadar tedbirli davranmıştı. Glafkos'un tecrübeli tavsiyesiyle hırslarını bir cesaret iradesinin gerisine gizlemeyi en doğru yol olarak görüyordu. Bu kadar büyük bir nimeti tek başına yemesine ne kimse izin verirdi, ne de kendisinde bu işin üstesinden gelebilecek tecrübe ve cesaret vardı. Bu yüzden Glafkos'un kurnazlığına güveniyordu. Glafkos işin farkındaydı ve keyfini çıkarıyordu. Şimdiye kadar her şey istediği gibi gelişmiş ve büyük balığın ısıracağı olta, saydam sularda avını bekleyecek sabrı göstermişti. Jandarma yüzbaşısının yapabilecekleri sınırlıydı. Ama kendisinden beklenen fazla bir şey de yoktu. Sadece sızlanmak isteyenlerin gözünü korkutması yeterli olacaktı. Halbuki manzara umulmadık bir anda değişmiş ve Kandiya kumandanının gelişiyle her şey altüst olmuştu. Belediye reisi ilk bakışta yüzbaşının korktuğunu fark etti. Bütün kozların Glafkos'un eline geçmesine izin vermeyecekti. Önce olayları alttan alacak, Kandiya kumandanının güvenini kazanan bir uysallık içinde istenen her şeyi yerine getirmeye kararlı bir manzara sergileyecekti. Toplantının Glafkos'un evinde olmasını istemesinin sebebi bir taşla iki kuş vurmaktı. Birincisi, kumandanın güvenini kazanmaktı. İkincisi, Glafkos'u kumandanın gözünden düşürmekti. Orta masası donatılmıştı. Düzgün bir sofra kurulmuş ve herkesin içmek isteyeceği türden içkiler sıralanmıştı. Masanın başına Hanya kumandanı oturdu. Sağ yanı belediye reisi için ayrılmıştı. Karşısına da Resmo kumandanı oturtulacaktı. Masanın öteki başı Glafkos için düzenlenmişti. Böylece sofradaki herkesi yakından gözleme fırsatını bulacaktı. Bu bir meydan okumaydı. Belediye reisi kendini istediği kadar rahat hissettiği bir zeminde değildi. İşi şakaya vurdu. Glafkos yerine oturmadan herkesi hayrete düşüren bir çeviklikle koltuğundan kalkıp Glafkos için ayrılmış koltuğa oturdu. Ev sahibi en itibarlı misafirin yanında oturmalı. Kaç yüz senelik Girit geleneğini bozmaya ne gerek var? Kumandan Dimitri pişkindi. Elindeki telgrafı jandarma yüzbaşısının önüne koydu. Önce biraz karnınızı doyurun. Sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Resmo kumandanı yazıyı dikkatle okuyordu. Yüz hatları gerildi. Hiç hayal etmediği hizmetlerin kendisinden isteneceği izlenimi edinmiş ve tedirginlik hissetmeye başlamıştı. Belediye reisi sanki olaya itibarı yokmuş gibi ilgisiz görünmek istiyor ama Atina'dan geldiği söylenen evrakın dışında bir talimat alıp olmadığının merakını yaşıyordu. Bütün sıkıntısı, eğer böyle bir talimat varsa bu evrakı Glafkos'un kendisinden önce okumuş olmasıydı. Yüzbaşı okumasını tamamladı. Dimitri'ye baktı. Kumandanın ağzı açamayacağı kadar doluydu. Başıyla olur işareti yapınca yazıyı belediye reisine uzattı. Reisin umursamaz tavrı şaşkınlık yaratacak kadar belirgindi. Sadece baş işaretiyle uzak sehpalardan birinin üzerine yerleştirilmiş lüks lambasını alıp oturdukları masanın üzerinden sarkan kancaya asılmasını istedi. Hizmetçiler lambayı astılar. O, yarı karanlık esrarengiz manzara birden kaybolmuş, yerine herkesin birbirini bütün hatlarıyla görebildiği bir aydınlık kubbe oluşmuştu. Belediye reisi dikkatle okuduğu yazıyı kendi önüne koydu. Aklından geçirdiği tehlikeli ihtimallerin hiçbirini görmemiş ve rahatlamıştı. Dimitri Kandiya'ya dönünce işlerin idaresi yüzbaşıya kalacak ve reis istediği rahatlıkla hareket edebilmek imkanına kavuşacaktı. Glafkos'un Dimitri'yi kendi kontrolünde gösteren bu küçük kurnazlığını biraz çocukça bulmuş ve içinden gülmüştü. Karar tereddütü yaşadığı zamanlar iç sesinin fısıltısıyla konuşurdu. Belediye reisi bir fısıltıyı isterse ölüm sessizliğinde daha sakin hale getirir, isterse bir şelale gürlüğüyle dağ başlarından ova serinliğine dökerdi. Döktü de. Şimdilik kozların hepsi kendinden yanaydı. Tedbirli davranmış, Kandiya'da ne olup bittiğini öğrenmek için güvenilir adamlarını devlet dairesindeki yakın dostlarına gönderip olan biteni iskandil etmişti. İki şeyi öğrenmişti. Birincisi, Atina mübadillere karşı adil davranılmasını istiyor. İkincisi, bu görevi belediye reislerine veriyordu. Ve jandarmalar ancak belediye reisinin talebi üzere bir olaya müdahil olabileceklerdi. Reis bir önemli istihbarat daha almıştı. Kandiya'da kimse General Dimitri'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Reisin kendine güveni tamdı. Sadece istediği fırsatın doğmasını bekliyordu. Bakışlarını Dimitri'ye yöneltti. Bu sabah Kandiya'dan bir haberci gelmiş. Sizi sormuşlar. Memurlar burada olduğunuzu gizlemişler. Nerede olduğunuzu bilmediklerini söylemişler. İnşallah bir yanlışlık yapmamışlardır. Dimitri pişkinliğini biraz daha arttırdı. Önemsiz bir şeymiş tavrı takındı ama içten içe rahatsız olmuştu. Reis Bey, 2 gündür bizi çok oyaladın. Aklından geçen nedir bilmiyorum. Ama unutma, Atina'nın emrinde kim ihmal gösterirse gözünün yaşına bakmam. Belediye reisi bir insanın içindeki arzuların ihtirasa dönüşmesi için o arzuların kendisine yasaklanması gerektiğini biliyordu. Bunu bir çocukluk terbiyesi olarak almış, yaşı ilerledikçe bu tavrı kendisi için hayat düsturu haline getirmişti. Hiç ağzını açmıyordu. Böylece misafirlerinin meraklarını germiş ve okun yaydan çıkacağı anı beklemeye koyulmuştu. Dimitri, otoritesini göstermek isteyen ses tonuyla olayın kararını verip bir an evvel Kandiya'ya dönmek istiyordu. Bir böbürlenme merakı içindeydi. Belediye reisini muhatap almak yerine konuyu doğrudan yüzbaşıya bir askeri emir gibi aktarmayı daha uygun bulmuştu. Türklerin sayımına hemen başla yüzbaşı. Atina bir an evvel gönderilmelerini istiyor. Yüzbaşı bunu emir telakki etti. Emredersiniz. Belediye reisi gözlerini masadakilerden uzaklaştırarak sofraya adeta bir bomba bıraktı. Neden? Reis Bey, Reis Bey, ne deniyorsa sen onu yap, yeter. Yarından itibaren Türkleri göndermeye başlıyoruz. Glafkos görüşmelerin tehlikeli dönemeçte olduğunu fark etti. Hemen müdahale etmezse işlerin karışacağını ve bir daha toparlanmasının mümkün olmayacağını kestirmişti. Belediye reisini öven bir itibar cümlesiyle başlayacak, sonra reisin beklentilerini karşılayan makul bir şölen payı ile durumu geçiştirecekti. Kumandan, Reis Bey her işin en iyi şekilde yapılmasını ister. Hepimiz onu adil ve makul bir idareci olarak biliriz. Siz endişe etmeyiniz. Belediye reisi önündeki mektubu yüzbaşının önüne uzattı. Herkesin dikkatini çekecek bir tonda sesini yükseltti. Muhterem kumandanım, burası Resmo. Burada herkes birbirini adeta anası babası gibi tanır. Kimse kimseyi zora sokmaz. Resmo bir eliyle Hanya'yı, öbürüyle Kandiya'yı tutar. Bu terazinin ibresi Resmo'dur. Kumandan sesinin tonunu yükselterek bir gözdağı daha vermeyi denedi. Kimse sizi zora sokmuyor Reis Bey. Reis bir iki cümlede işi bitireceği noktaya geldiğini anladı. Pencereye gidip camı açtı. Yağmur dinmişti. Derin bir nefes aldı. Kumandan, yarın sabah yola çıkarken bu dağı seyredin. Buna İda diyoruz. Zeus'un doğduğu yer burasıdır. Venizelos'un doğduğu yer de burasıdır. Burada herkes onu tanır, o da herkesi. Biz ona Venizelos deriz, o da kendine Hanyalı. Pencereyi kapattı. Masaya yanaştı. Vurucu cümlenin zamanı gelmişti. Onu bir çırpıda söyleyip işi bitirecekti. Anası Resmoludur. Burada herkesin evini, barkını, bağını, bahçesini karış karış bilir. Biz de onun bağını, bahçesini biliriz. Bakışını yumuşak duygulara dönüştürmüş gibi kumandana döndü. Yağmur dindi. Birazdan gün yükselecek. Tam yola çıkılacak zamandır, general. Kapıya doğru yürüdü, geri döndü, yüzbaşıya seslendi. Resmo'ya dönüyorum. Benimle mi geliyorsun? Kumandanla mı kalıyorsun? Glafkos tedirgindi. Dimitri beceriksizce bütün iyi ihtimalleri berbat etmiş, durup dururken çözülmesi zor bir ihtilaf yaratmıştı. Belediye reisini ikna edecek bir yol arıyordu. Reis Bey, bu gece kalın. Yarın torunum gelecek, sizi çok tanımak istiyordu. General Dimitri'ye döndü. Kumandan, şimdi yağmur mevsimi. Sağanaklar başlamadan yola çıkmanız isabetli olur. Glafkos belediye reisini kapıya kadar geçirdi. Ayrılırken olan biten her şeyin unutulacağı bir fırsatın kapısını açmak istedi. Kandiyalı dediğinden hayır gelmez. Sen kumandana kulak asma reis. Bizim burada işimizi kendimiz hallederiz. Reis talihin döndüğünü görmüş, biraz daha keyfini sürmek istemişti. Glafkos, bütün gücün bu gece burada tükendi. Güvendiğin dağlara kar yağdı. İstediğimi bana verinceye kadar da sana sus payı vermeyeceğim. Ayrım sonu, sayfa 133.